Ayrım 53.
İkinci derece piyasa ekonomisi, halk demokrasilerinde 1957'den 1990'da sistemin çöküşüne kadar yapılan ademi merkezileşme reformlarıyla ulaşılan aşamayı yansıtır. C. Üçüncü derece piyasa ekonomisi. Bu evre sadece var olan kapasite değil, yeni yatırımlar bakımından da tüketim malları sanayiinde tüketici talebine bağlılık söz konusu olduğunda ortaya çıkar. Ancak toplam tüketim malları miktarı, kullanılacak kaynakların ve yatırımların miktarı yine devletin tercih alanında kalır. Sosyalist ekonomide kullanma alanı farklı olan iki de fiyat sistemi vardır. Devletin tercih sisteminden gelen fiyatlar, devlet teşebbüslerinin kendi aralarındaki işlemlerde ve milli muhasebe hesaplarında, tüketici tercihlerinden gelen fiyatlar, devlet teşebbüslerinin tüketiciye yaptığı satışlarda kullanılır. Durunovski'nin açıklamalarından anlaşılacağı gibi Sovyet tipi ekonomiler, kapitalist ekonomiye en ufak benzerlik göstermedikleri az gelişmişlik aşamasını birinci derece piyasa ekonomisinde geçirmiş, daha sonra hiç olmazsa tüketim malları için piyasa ekonomisi şartlarının geçerli olduğu ikinci derece piyasa ekonomisine geçmişlerdir. 1980'li yılların sonunda sistem dağılınca hepsi kapitalist sistemi ve piyasa ekonomisini benimsemiştir. 2. Sosyalist teşebbüs düzeyinde kaynak kullanımı, dolan. Lenin, ihtilalden sonra bütün toplumun bir tek fabrika, bir tek ofis gibi olacağını söylemişti. Resmi Sovyet ideolojisi de, sosyalist toplumun tek bir iradeyle yönetilen bütünleşmiş bir milli ekonomi olduğunu belirtti. Sovyet tipi ekonomileri anlatan pek çok çalışmada, bütün kararların merkezde alınarak kaynak dağılımının gerçekleştirildiği modele yaklaşır. Oysa gerçekte Sovyet tipi ekonomilerde teşebbüs yöneticileri, kararların merkezileştiği bir ekonomi düzeninde düşünülemeyecek işlere girişmiştir. Plancılarla pazarlık etmek, ham madde stokları biriktirmek, kara borsa yoluyla eksik girdileri sağlamak, yetersiz arz kaynaklarını telafi etmek için kendi girdilerini sağlayacak üretim aşamalarını kurmak, çalışanlar için resmi ödüller yanında özel ödüller vermek bunların başlıcalarıdır. Yöneticilerin bu davranışları plan hedeflerinden gelen emirleri yerine getirmekten çok ötede işlevler yaptıklarını, ademi merkezileştirilmiş karar merkezleri olmaya dönüştüklerini gösterir. İşlevleri salt yukarıdan gelen emirleri teşebbüs düzeyinde uygulamaya koyacak teknik ayrıntıları yerine getirmekten ibaret kalmamıştır. Yöneticiler merkezileşmiş karar modelinden ayrı girişimlerde bulunabilmiştir. Bununla birlikte tam rekabet piyasa modelinin gerektirdiği kaynak dağılımını gerçekleştirememişlerdir. Çünkü bu ekonomilerde talep piyasadan çok plan ve öncelikler dizgesinde açıklanıyor, arz fonksiyonu ise teknolojik ve parasal etkenlerden çok yöneticilerin üretimi gerçekleştirmekle sağlayacakları politik ve psikolojik çıkarlardan etkileniyordu. Kaynaklarsa bunları elde etmek için en fazla bağıranlara doğru yöneltiliyordu. Her ne kadar en fazla bağıranların en aç yöneticiler, yani bunları kullanmakta en fazla çıkarı olanlar olduğu söylenebilirse de, tam rekabet piyasa modelindeki marjinal eşitliklerin gerçekleştirilmesi olanaksızdı. Sovyet tipi ademi merkezileşmiş karar düzeninde, kaynakların firma içinde dağılımında, yöneticiler marjinal maliyetin marjinal faydaya eşit olduğu noktada üretmek eğilimindeydi. Ne var ki burada marjinal maliyet, piyasa ekonomisinden farklı olarak, yöneticinin bu girdileri elde etmek için kendisinin katlandığı rizikoyu ve sıkıntıyı yansıtıyordu. Kaynakların ekonomideki alternatif maliyetini değil. Aynı şekilde yönetici için üretimin marjinal yararı, nihai tüketicininkine eşit olmayıp, kendi kişisel çıkarını ilgilendiren başarı ödülleriyle güven etkenini bağdaştırmaktan ibaretti. Bundan ötürüdür ki Sovyet tipi ekonomiler, etkinliği düşük ademi merkezileşmiş karar düzeni yerine yeni bir ekonomi modeli aramıştır. D. Bireysel özgürlük, merkezi planlama ve esaret yolu. Hayek. Drunovski'nin kurduğu Sovyet tipi merkezi planlı ekonominin teorisi, sistemin birey tercihlerine ne kadar az yer verdiğini, bunların yerine yetkililerin kararlarına geniş alan tanıdığını açıklamaktadır. Hayek bu noktayı çok önceden, daha 1940'lı yıllarda fark etmiştir. Bireysel özgürlükleri sınırlayan merkezi planlı sistemi Esarete Giden Yol başlıklı kitabında şöyle eleştirmektedir. Merkezi planlı ekonomiler zenginliklerin üretimini denetlemek, insan yaşamını denetlemek demek olduğu için bireyci özgürlük anlayışıyla bağdaşmaz. Güdümlü ekonominin totaliter yöntemlerle yürütülmesi gerekir ve bireyci ahlakla bağdaşmayan kolektivist ahlakı doğurur. Bir kere merkezi planlı ekonomide kararların sorumluluğu ve iktidar nihayette bir şefe aittir ve bu şefi demokratik yoldan denetlemek olanak dışıdır. Merkezi planlama yandaşları denetim olgusunun salt ekonomiye inhisar edeceğini söylese de, iktisadi amaçlar yaşamdaki diğer amaçlardan bağımsız değildir. Bireyci toplumda birey iktisadi sorunlarını kendi çözer, oysa merkezi planlama bizim için neyin daha fazla, neyin daha az önemli olduğu kararını elimizden alır. Ekonomideki faaliyetlerin tümünü denetlerken inançlarımızı, tutkularımızı dahi belirler. Bütün iktisadi faaliyeti kim denetliyorsa, aynı zamanda düşünülebilen bütün amaçlara ulaşma yollarını da o denetler. Neyi seçeceğimize ya da atacağımıza o karar verir. Sayfa 70. Merkezi plan seçme özgürlüğünü elimizden aldığında politik özgürlük de yok edilir. Bütün kolektivist sistemler, faşizm, nazizm, komünizm, herkesin kabul zorunda olduğu ortak amaçlara ve bunların gerçekleşmesini sağlayacak bir kesime maksimum güç tanınmasına dayanır. Bu bireye kendi kurallarını uygulama özgürlüğü bırakmayan kolektivist ahlakı doğurur. Bireyci ahlakta amacın her türlü aracı haklı göstermesi ahlakın reddi sayılır. Oysa kolektivist ahlakta en yüce kural budur. Toplumun, sistemin, devletin, ülkenin iyiliği için her şey mübahtır. Bireyin yaşamı yakından izlenir. Kimse yetki sahiplerinin iradesiyle çatışmaya giremez. Bu nedenle kolektivist ahlakın mutlak şekli ve kuralları yoktur. Hayek'in merkezi planlı Sovyet tipi toplumlar konusunda vardığı sonuç, Wittfogel'inkinden farklı değildir. Kendisi bireyci yaklaşımı temel alırken, Wittfogel Asya tipi üretimden yola çıkarak bürokratik baskıcılığın olumsuz sonuçlarına varmıştır. Ancak Hayek'in liberalizminin de en bağnaz tonda olduğu şu yargısından anlaşılabilir. 19. yüzyıl liberalizminin terki hiçbir alanda uluslararası ilişkilerdeki gerileme kadar ağır bir maliyet taşımamaktadır. Sayfa 159. Aşağıda 1930'lardan itibaren Sovyet iktisatçıları arasındaki arayışlar incelendiğinde birey özgürlüğüne ilişkin kuşkuların burada da gözlendiği görülecektir. E. Optimal kaynak dağılımı için gerekli gölge fiyatlarının hesaplanması. Novozilov, Kantorovic, Lur. 1930'larda ve 1940'larda eski SSCB'de Kantorovic ve Novozilov gibi matematiksel iktisatçılar, öznel değer teorilerine, burjuva marjinalizmine yakın olmakla suçlanmış, henüz çağa gelmemiş bütün düşünürler gibi etkisiz kalmıştır. Oysa 1960'tan sonra matematiksel okul, Nemçinov'un deyimiyle planometri okulu, süratle gelişmiş iktisat teorisi ve planlama tekniklerini etkilemeye başlamıştır. Bu iktisatçılar 1965'te başlatılan Liberman reformlarını akılcı bir fiyat sistemi getirmediği için ekonomide optimal kaynak dağılımını sağlayamayacaktır diye eleştirmiştir. Eleştirileri nicel kantitatif planlama modeline dayanarak gölge fiyatlarını önermeleriyle sonuçlanmıştır. Her ne kadar gölge fiyat sisteminin gerisindeki değer teorisinin marjinalizm olduğu söylenmişse de, Novozilov ve Kantorovic gölge fiyat sistemini emek değer teorisiyle bağdaştırdıklarını savunmuştur. Liberman reformlarında merkezi plandan sosyalist teşebbüslere üretim ve satış miktarı hedefleri veriliyor, sosyalist teşebbüsler ise kendi maliyet, emek ve büyük projeler hariç kapital yatırımı planlarını merkezi plana itiyordu. Fiyatları merkezi plan saptıyordu. Sosyalist teşebbüslerin hedefi kârın maksimumlaşmasıydı ve kâr etkinlik kıstası kabul ediliyordu. Bu konudaki eleştiri şöyle özetlenebilir. Merkezi planın belirlediği fiyatların optimal kaynak dağılımını kâr maksimumlaşması ilkesi altında sağlayabilmesi için bu fiyatların tam rekabet piyasasında uzun dönem dengeyi yansıtan gölge fiyatları olması gerekir. Ancak bu fiyat sistemi kapitalist firma ve sosyalist teşebbüs kârı maksimumlaştırma ilkesine göre üretim miktarını belirlerken ekonomiyi etkinlik sınırına götürür. Sovyet matematiksel iktisatçılarının eleştirilerini açıklayabilmek için Liberman sistemini bir doğrusal programlama modeli olarak düşünelim. Yönetici merkezi plandan teşebbüse tahsis edilen kapasite, karşılaştığı üretim tekniği ve üretim fonksiyonu kayıtları, merkezi planın üretime koyduğu taban ve girdilere koyduğu tavan altında kârını maksimumlaştıracaktır. Eğer ölçeğe oranlı getiri ve dıştan yarar ve kayıpların yokluğu varsayılırsa, yönetici bir doğrusal programlama meselesiyle karşılaşıyor demektir. Bunun çözümünden elde edilen fiyatlar bu programın ikilik, dualidir. Bunlar Lagrange tipi alternatif veya fırsat maliyet fiyatlarıdır. Yöneticileri optimuma yöneltmek için plancılar tarafından yöneticilere verilecek fiyat takımı bu olmak gerekir. Diğer bir deyişle Liberman sisteminden ekonomide optimal kaynak dağılımına geçebilmek için kârlılık kıstası ile içsel tutarlılığı olan parametreler çerçevesi olabilecek fiyat sisteminin bulunması gerekir. Oysa Liberman reformunda fiyatların böyle bir parametrik işlevi yoktur. Bunlar merkezi planda saptanan fakat optimal kaynak dağılımını sağlamak için gerekli gölge fiyatlarını yansıtmayan fiyatlardır. Buna karşılık Novozilov, Kantorovic ve Lur gibi Sovyet matematiksel iktisatçılarının gerekli gördükleri fiyatlar, optimal kaynak dağılımını sağlayacak gölge fiyat sistemidir. Novozilov ve Kantorovic gölge fiyat sistemini Marksist emek değer teorisiyle şöyle bağdaştırır. Bir optimal planlama modelinde nihai ürün miktarı veriyken toplumsal emek harcamalarının minimumlaştırılması amaç fonksiyonu objective function kabul edilsin. Bu koşulda gölge fiyatları doğrudan emek birimleriyle ifade edilir ve üretim artışlarında birim başına gerekli toplumsal emek artışını gösterir. Kantorovic ise gölge fiyatlarının toplumsal bakımdan gerekli emek harcamaları itibarıyla değer miktarları olduğunu veya hiç olmazsa buna oranlı olduğunu gösterir. Rus matematikçisi A. N. Kolmogorov'un meseleye bakışı ise şöyledir. Sosyalist ekonominin Marksist teorisinin kullandığı matematiksel araçların burjuva politik iktisadının marjinal fayda teorisiyle biçimsel benzerliği olmasından korkulmamalıdır. Bu benzerlik her değişme meselesini çözmek için uygulanan matematiksel araçların genellik derecesiyle açıklanabilir. Yani optimal kaynak dağılımı için gerekli fiyat sistemi hem marjinal analize dayanarak elde edilen fırsat maliyet fiyatları olabilir, hem de Marksist emek değer teorisiyle bu gölge fiyat sistemi bağdaşabilir. Çeşitli ülkelerin kurumsal yapıları ya da nihai hedefleri farklı olabilir. Fakat maksimumlaştırılması öngörülen değişkenler ve başlangıç verileri farklı olsa da, bunlar veriyken ekonominin optimuma erişmesi sorununun teorik çözümü, yani uygulanan yöntem, İktisadi sistem veya kurumsal yapıdan bağımsızdır. Bu olgu bir optimum meselesinin teorik çözümü için uygulanması gereken matematiksel araçların evrenselliğini, genelliğini gösterir. 3. Sosyalizmin ekonomi teorisinden öğretisiz iktisada doğru. Öğretilerden bağımsız, evrensel olarak geçerli, genel bir iktisat teorisinin kurulmasında ilk adımın, düşsel bir sosyalist ekonomide etkinlik şartlarının araştırılmasıyla atıldığına şüphe yoktur. Bu alandaki teorik çalışmaların ortaya koyduğu sonuç şudur. Belirli bir hedefi minimum maliyetle gerçekleştirme veya belirli bir maliyetle maksimum sonuç elde etme anlamında, etkin bir kaynak dağılımı için kurumsal çerçeveden bağımsız olarak aynı şartların gerçekleştirilmesi gerekir. Bu kapitalist sistemde tam rekabet piyasa dengesi, karar mekanizmasının ademi merkezileşmiş olduğu piyasa sosyalizminde yordamlama yöntemiyle yine tam rekabet piyasa dengesinin taklit edilmesi, karar mekanizmasının merkezi olduğu bir kolektivist ekonomide de tam rekabet piyasa ekonomisinin çözmesi gereken denklemlerin çözümüyle varılan dengedir. İktisat, Batı düşünce dünyasında son 200 yıl süresince farklı öğretiler çerçevesinde incelenmiştir. Bugüne dek optimal kaynak dağılımı için gelir bölüşümü sorununu çözümlemiş tam rekabet piyasa dengesi veya bunu taklit eden yordamlama yöntemiyle varılan sosyalist denge ya da tam rekabet piyasa fiyatlarının mekan alanındaki ikiliği olan fiziksel miktarlara göre çözümlenmiş, merkezi planlar dışında model geliştirilememiştir. Bu modeller ise yürürlükteki sistemlerin gerçeklerinden uzaktır. Var olan şartlarıyla kapitalizmde dev çaplı tekeller, her üretim dalında karar mekanizmasını merkezileştirmiş, kendisine bağlı bir teknokrasi yaratmış, tam rekabet düzeninin yaygın ve fiyatları etkileyemeyen karar merkezleriyle ilişkisi kalmamıştır. Var olan şartlarıyla yakın geçmişin sosyalizminde de durum farklı olmamıştır. Merkezden alınan idari kararlar, bu kararları alan bürokrasi ve firma yöneticileri tam rekabet optimumundan çok uzakta bulunmuştur. Toplumların iktisadi sistem ne olursa olsun çok uzun süreler akılcı olmayan düzenlerde yaşayabileceklerini düşünmek güçtür. Bundan ötürü bizim çıkardığımız sonuç şudur. Ya matematiksel bakımdan optimal çözümleri verse de toplumların var olan şartlarını yansıtmadığı için bu modelin gerçek bir özü yoktur. Buna karşılık var olan sistemlerin teorinin kavrayamadığı bir içsel tutarlığı ve mantığı vardır. Her sistem kendi optimumunu kendi kurumları içinde yaratmaktadır. Ya da gerçekten iktisatçıların söylediği gibi sistemlerin kurumsal yapısından bağımsız olarak mümkün olan tek optimum budur. Yürürlükteki sistemlerde kaynak dağılımı buna göre optimal değildir. Sistemler akılcı değildir. Bu yorum doğruysa uzun dönemde de olsa toplumlarda evrimin akılcı yönde olması beklenir. Nitekim 1990'lı yılların başında eski SSCB'de ve Doğu Avrupa'daki merkezi planlı sistemin dağılması, siyaset ve ekonomi düzeyinde daha özgürlükçü, daha ademi merkezileşmiş karar mekanizmalarına olanak verecek bir düzen arayışına geçilmesi birkaç açıdan önem taşıyor. Ülkelerin belirli bir gelişme düzeyi ve o dönemde var olan dünya koşullarında yaşayabilen merkezi planlı kolektivist sistem, ülkelerin gelişme düzeyi ve insanların beklentilerinin yükseldiği yeni aşamada yaşama gücünü yitirmiştir. Yani iktisadi sistemin akılcılığı ve içsel tutarlılığı zaman ve mekandan bağımsız olamıyor. İkincisi, toplumun ve ekonominin ulaştığı aşamada halkı mutlu etmeyen, kaynak israfı yaratan ve akılcı olamayan bir sistem halk hareketleriyle ya da daha evrimsel bir değişmeyle yerini başka, daha akılcı olduğu düşünülen sisteme bırakıyor. Böylece kaynak dağılımını belirleyen kurumsal yapılar da değişiyor. Nihayet bir sistemin mantığının diğer sisteme içerilmesinin çok güç olduğu anlaşılıyor. Çin Halk Cumhuriyeti kültür ihtilalinin sona erdiği 1960'lı yılların sonundan itibaren adım adım evrimsel değişme ile piyasa ekonomisine geçmektedir. Ancak otoriter siyasal rejimini değiştirmeden rekabete yer veren, kararların ademi merkezileştiği ve dünya piyasasına açık özel kesimin geliştiği yeni düzene başarıyla geçmektedir. Buna karşılık SSCB'de M. Gorbaçov, Merkez Komitesi Genel Sekreteri sıfatıyla 1986'dan itibaren farklı bir çizgiyi izlemiştir. Sosyalist sistemi hiç değiştirmeden demokrasiyi glasnost politikası ile ve piyasa ekonomisini perestroika politikası ile yerleştirmek istemiş fakat başarılı olamamıştır. Gerçi bunda çok sayıda dışsal etkenin de payı vardır. Ancak toplumun ve ekonominin teorinin yakalayamadığı gerçekleri olduğu anlaşılıyor. Öyle ki soyut ve evrensel tam rekabet modelinin öngördüğü koşullar gerçekleştirilemiyor. Kısacası öğretilerden, sistemlerin kurumsal yapısından bağımsızlaştırılmış biçimi ile evrensel tam rekabet modeli ne bugünün kapitalizmini tanımlıyor ne de yakın geçmişin merkezi planlı ülkelerinde uygulanabildi. Yani olması gerekeni gösteren normatif bir model olmaktan öteye gidemedi. Kısım 5. Öğretilerden bağımsız iktisada doğru. Nicel iktisat ve tarihin sonu. 41. Nicel iktisat. İktisat klasik okul ve sosyalist öğretide olduğu gibi insanın insanla ilişkisini inceleyen bir toplumsal bilim niteliğini koruduğu sürece ideolojik niteliğini sürdürecektir. İktisadı insanın eşya ile ilişkisini inceleyen bir bilim haline getiren neoklasik iktisat ise gerçekçi, öz veya içerikten büyük ölçüde yoksundur. Fakat tüme varım yöntemi Keyneskil iktisat ve sosyalist öğretinin gerçekçi yaklaşımlarıyla neoklasik okulda Walras'ın başlattığı iktisat kanunlarını matematiksel denklemler biçiminde düşünmek yöntemi, İkinci Dünya Harbi sonrası dönemde iktisadın evrimine yeni bir yön vermiştir. Bu yeni yön, 1. Ölçmenin ve nicel tahlilin iktisada girmesi, 2. Ölçmeye ve nicel tahlile dayanan iktisadi sistemden ve gelişme düzeyinden, dolayısıyla ideolojiden ve yapısal farklardan bağımsız, evrensel uygulama alanı bulan modellerin kurulmasıdır. İktisadın evriminin bu aşamasında bir adım evrensel uygulaması olan büyüme modellerinin bir adımda nicel tahlil tekniklerinin kurulmasıdır. Ancak öğretilerden bağımsız niteliğiyle iktisat bir toplumsal bilim özüne sahip değildir. Böylece çelişik bir durum ortaya çıkmaktadır. İktisat toplumsal bilim olarak ideolojiyi içerdiği sürece evrensel geçerlikten yoksundur. Nicel tahlil yöntemleri biçiminde ideolojiden bağımsızlaştıkça evrensel uygulama alanı bulmakta fakat bu kez bir toplumsal bilim özünden yoksun kalmaktadır. 1. İstatistiki büyüme aşamaları modeli. J. Clark, S. Kuznets. ABD'de W. Mitchell'ın öncülüğünü yaptığı istatistiki araştırmalardan teoriyi çıkarmak yönteminin en ünlü izleyicileri J. Clark ve S. Kuznets oldu.